Ayrım 37. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 475. 42. bölüm. Ashton odasına kadar bile gidemedi. Son birkaç gündür çaresizce kendi yatağında uyumayı hayal etmiş olmasına rağmen duştan çıkar çıkmaz ıslak saçları ve tişörtüyle kendini kanepeye atmış orada uykuya dalmıştı. O duştayken ben de telefondaydım. Tahmin ettiğimden de nazik ve naif olan Tessa Leoni ile konuşuyordum. Beni Chris mevzusuyla bizzat ilgileneceğine ikna etti. Tabii sessizce ve aynı zamanda uygun güç kullanımıydı. Ses tonu bana yeterince şey söylüyor, bana kendini daha da sevdiriyordu. Artık memnun olabileceğim bir şeyler olsun istiyordum. Dehşete kapılmış bir anne, aldatılmış bir arkadaş olarak buna hakkım vardı. O adam onca zaman evime girip çıkmıştı ve evet, gel zaman git zaman bana karşı çocukça bir ilgi duyduğu ortaya çıkmıştı. Aslında Justin'in bir ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra eve daha sık gelmeye, ağlanacak bir omuz olmaya çalışmıştı. Fakat ben onun yerine ağrı kesicilere yaslanmıştım. Öfkemi kendi yöntemlerimle yendim. Saçımı defalarca yıkadım. Köpürt, yıka. Tekrar. Saat geç olmuştu, 2'yi geçiyordu. İşimi bitirip yatmalıydım. Bolca saç kremi sürdüm, sonra vücudumu da saçlarıma yaptığım gibi bıkmadan usanmadan ovaladım. Yaşayacaklarımızın en kötüsünü arkamızda bıraktığımızı düşünmek istememe karşın bu akşamki çileyi hatırlayınca çok sayıda polis gücünün bizi çeşitli şekillerde sıkıştıracağı günlerin daha yeni başladığının da farkındaydım. Sabah olunca geri geleceklerdi. Daha çok soru, hatta belki Ashley'nin Chris'le olan ilişkisine dair somut ifadeler. Belki de tıbbi muayene isteyeceklerdi. Belki de avukat tutmayı iyiden iyiye düşünmeliydim. Kaçırılma ve diğer şiddet içerikli suçların kurbanı olduğunuzda haklarınız ne oluyordu? Yetişkin bir adamın gencecik kızınızla yatması dava edildiğinde devreye nasıl bir danışman giriyordu? Ya Ashley ondan şikayetçi olmaz ya da sorulara cevap vermezse? Bunu ondan istemeli miydim? Yoksa bu onu daha travmatik bir hale mi sokardı? Sonra duşun ortasında saçımdaki kremi durularken aklıma geldi. Kocam ölmüştü, bir başımaydım. Şimdi ya da bundan sonra böyle sorular soracağım bir eşim olmayacaktı. Ashley'nin yararına olan şeylerin yükü yalnızca benim omuzlarımdaydı. Kocam öldü. Artık yalnız bir ebeveyndim. Justin, kanlı göğsüne giren bıçak. Çömeldim, ellerimi ve dizlerimi fayans zemine koydum. Nefes almak için zorlanırken sular sırtıma vuruyordu. Bir evliliğin önemli anları, kocamı gördüğümü sandığım onca zaman, onun beni gördüğüne inanmak istediğim onca zaman. İlk sevişmemiz, pederin bizi karı koca ilan edişi, çığlıklar atan yeni doğmuş bebeğimizi kucağında tutuşu ve gözlerimin önünde ölen Justin. Bana bakmıştı. O bıçak kaburgalarının arasında kayarken biliyordu. Belki de hissetmişti. Öleceğini biliyordu. Bana öfkeyle ya da suçlayarak değil, sadece pişmanlıkla bakmıştı. Bizi özlerim demişti. İstersen boşanmayı kabul edeceğini ama ailemizi özleyeceğini de söylemişti. Ağlıyor muydum? Su yüzüme, boynuma doğru akarken bundan emin olmak güçtü. Cenaze törenini de ben planlamak zorunda kalacaktım. Peki ceset olmadan cenaze töreni nasıl planlanırdı ki? Sanırım polisin onu bulmasını beklemeliydim. Şerif dedektifinin ve yardımcılarının bana kocamı geri getirmelerini beklemeliydim. Ve Ashley, o da babasına veda etmek isterdi. Tıpkı benim 30 yıl önce ihtiyaç duyduğum gibi o da bu defteri kapatmak isteyecekti. Bu düşünce tekrar tüm benliğime işledi. Tüm planlarıma ve fedakarlıklarıma rağmen çocuğumun benim en büyük acımı yaşamasına engel olamadım. Tıpkı benim gibi o da babasını kaybetmişti. Artık ben de annemin rolünü oynayacak, her şeyi bir arada tutmaya çalışacaktım. Yani sanki paramız yokmuş gibi tedbirli davranacaktım. Ya evimizi kaybedip harabe bir eve taşınmak zorunda kalırsak ve Ashley asla üniversiteye gidemez de tıpkı benim yaşadığım gibi babasının yanlış planlaması sebebiyle sarsılmaz bir hasar alırsa ne olacaktı? Nefes alamadım, içime hava çekiyordum ama ciğerlerime girmiyordu. Terk edilmiş bir hapishanede 3 gün yaşamıştım, oysa şimdi kendi banyomda can çekişiyordum. Sonra aklıma geldi, hidrokodon. Portakal rengi şişeli haplarım. Belki hala aşağıda, orta tezgahtaki çantamın içindeydiler. Orada yoksa bile başka zulalarım vardı, tıpkı sır saklamayı bilen bir kadın gibi. Gümüş çekmecesinin arkasında yarım düzine, seyahat tipi mücevher çantamda 10 tane, Çin porseleni dolabındaki kristal vazoda da 4-5 tane daha hap vardı. 2 düzineye yakın acil durum hapı. Ayağa kalktım, ağzıma portakal tadı geldi ama oralı olmadım. Bu duştan çıkacaktım. Aşağı inecek ve ilk zulayı yağmalayacaktım. Sadece bu seferlik elbette. Geçen son birkaç günün ardından bunu hak etmiştim. Saçımı duruladım. Bunu yapmamalıydım. Justin'e kızımız için güçlü olacağıma söz vermiştim. Hücredeyken beni zorlamış, muhtemelen de fidye pazarlığında bir şeylerin ters gideceğini hissetmiş, çocuğumuzu onsuz da büyütebileceğimden emin olmak istemişti. Sadece 2 hap diye düşündüm. Bu durumu atlatmaya yetecek kadar bütün vücudum ağrıyordu ve dinlenmeye ihtiyacım vardı. Biraz dinlenebilsem daha iyi bir ebeveyn olacaktım. Bir paket sigaraya bakarken acaba annem de her seferinde böyle mi hissediyordu diye düşündüm. Yapmaması gerektiğini biliyordu. Fakat dünyanın yalnız bir ebeveyn olmanın bütün ağırlığını omuzlarında hissediyordu. Çok çalışmıştı. En azından küçük bir rahatlamayı hak ediyordu. Justin benim için ölmüştü. Bense onun için Vicodin'i bırakamayacak mıydım? Suyu kapattım. Bir hap, sadece 1 tane. Kendi iyileşme sürecime yardımcı olsun diye. Mantıklı bir şeydi. Yapmalıydım, yapmamalıydım. Yapacaktım, yapmayacaktım. Duşakabinin kapısını açıp havluya uzandım ve banyomda dikilen bir adam gördüm. Bir an öylece kaldım. Çıplak vücudumdan sular süzülürken o cam kabinin içinde belki bir koca dakika geçti. Sonra bana pis pis baktı ve o zaman tanıdım. Gözlerin rengi yanlıştı. Masmavi yerine kahverengi. Damalı saçlar da kazınmış, yerine çıplak bir kafatası gelmişti. Son olarak kıyafetleri komando siyahından havalı bir Avrupalıya dönüşmüştü. Fakat yüzü, o kötü ve acımasız yüzü, kızımın saatler önce telsiz atarak yaptığı sol gözünün altındaki morluk dışında hiç değişmemişti. Havluyu alıp önüme tuttum. Ayaktayken kendimi yeterince savunamazdım. Hele de kocamı öldüren adamla kendi banyomda hapsolmuşken. Mick beni özledin mi diyerek kapıya doğru eğildi. Geniş omuzları çıkmama engel oluyordu. Gidebileceğim hiçbir yer, yapabileceğim hiçbir şey olmadığını biliyordu. Ama anın tadını çıkarmaktan memnun gibiydi. Nasıl? Konuşabilmek için dudaklarımı yalamak zorunda kalmıştım. Boğazım kurumuş, aklım karışmıştı. Ashley'in alt katta kanepede uyuyordu. Lütfen hala uyuyor olsun. Benden silah istemişti. Neden bodrum kattaki silah kasasına gitmemiştim ki? Neden önce silahları çıkarıp duşa sonra girmemiştim ki? Ben güvenlik şifrelerini değiştirmiştim. Bizim kendi kapı şifremiz var. Onu etkisiz hale getirip yeniden düzenlemeyi bilmeliydin ama bilmiyordun. Benim istihbaratım seninkinden daha iyi. Sadece kendisinin anladığı bu espriye kendisi güldü. Buna ironi diyorlar bebeğim. Polisler evi izliyor dedim bir şans. Evet, biri önde, diğeri arkada, 2 devriye arabası var. Geçiş aralıklarını değiştiriyorlar. Sorun değil çünkü kendi erişim şifremi girip garaj kapısını açıp kapatmak için 60 saniye yetiyor. Polis dönüp baktığında da ev güvende görünüyor ve herkes mutlu oluyor. Yanılıyorsun, her an 2 dedektif gelebilir. Olayın seyri çoktan değişti. Duşa da soruları cevaplamaya hazır olmak için girdim. Durdu, beni izlerken başını yana eğdi. 1 saniye geçti, 1 saniye daha. Blöf yapıyorsun dedi. Yine de iyi denemeydi. Denemeye değer bulunmak hoşuma gidiyor. Öne doğru atıldı. O kadar hızlıydı ki nefes bile alamadım. Cam duşun içine doğru geri çekilmek istesem de bu beni köşeye sıkıştıracaktı ve sert dış fayanslarının onu yapmak istediği şeyden alıkoyacağını sanmıyordum. Havlumu savurdum, havlu yüzünden muhtemelen de çürüğünün üzerine gelince acı bir çığlık attı. Havluyu tekrar savurdum ama bu kez diğer ucundan tutup beni kendine çekti. Ben bırakınca birden dengesini kaybedip geriye doğru sendeledi, fırlayıp kapıya yöneldim. Çıkarken de dirseklerimle ona vurmaya çalıştım. Beni belimden yakaladı ama vücudum ıslak olduğu için elleri kaydı. Sonra kurtuldum ve elime geçeni arkaya doğru fırlatarak büyük yatak odasına doğru koştum. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. İçgüdülerim beni alt kata hole doğru götürdü. Polisler dışarıdaydı. Çırılçıplak oluşum umurumda değildi. Kapıya ulaşıp kendimi sokağa atabilirsem... Ashton oturma odasında uyuyordu. Onu geride bırakamazdım. Arkamdan gürültüyle gelen ayak seslerini duydum. Kendi nefes alıp verişimi de duyuyordum. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Zaten bugün yine yarışır gibi koşmamış mıydım? Zaten kaybetmemiş miydim? Alt sahanlığın köşesini dönüp başımı kaldırdığımda bir an için Justin'in yüzünü gördüm. Hazırlıklı, ciddi, kararlı. Hayır, bu Justin değildi, Ashton'di kızım, Ashton. Eğil dedi birden. Eğildim ve iki eliyle tuttu, golf sopasını aşağı inen Mick'in vücuduna doğru savırdı. Mick son anda dönerek bağırmasına rağmen sopa omzuna isabet etmişti. Ardından acısını unutup sopayı var gücüyle kızımın elinden çekti ve kafasının üzerine kaldırdı. Ben de o anda kendimi ikinci basamakta duran Mick'in üzerine, dizlerine doğru attım. Dengesini kaybedip sendeledi, trabzana tutunmak için golf sopasını elinden bıraktı. Ashton ve ben yine harekete geçtik. Sokak kapısı bir işe yaramayacaktı. Çok fazla kilit vardı, zaman yetmezdi. Pek çok şeyi silah olarak kullanabileceğimiz düşüncesiyle içgüdüsel olarak mutfağa yöneldik. Bir yerde kadınların ellerine asla bıçak almamaları gerektiğini okumuştum. Kolayca etkisiz hale getirilebilirdik ve bıçak bize karşı kullanılabilirdi. En iyisi rakibinin kafasına vurmak için hiçbir beceri gerektirmeyen döküm bir tavaydı. Annemin tavası vardı. Alt dolabı açıp onu ararken Ashton bağırdı. Ortadaki tezgahın başında dururken çantamı alıp attı. Mick çantadan kolaylıkla kurtulup kızımın büyütmeden tişörtünün ucundan yakaladı. Kızım savaşmadan pes etmeyecekti. Dirseklerinin üzerine yaslanmış bir halde çıplak ayaklarıyla onu tekmeliyor, var gücüyle çığlık atıyordu. Ve ben 2,5 metre öteden Mick'in bu şeyin her saniyesinden keyif aldığını görebiliyordum. Dolabın içinde dolanan elim hedefine ulaştı. Ağır tavanın sapına parmaklarımı dolayıp yavaşça çektim ve nefret ettiğim adamın karşısına dikildim. Karşılığında onun tepkisi hala çıplak olan vücudumu süzmek oldu. Sonra da sanki çöp atan bir adammış gibi kızımı ada tezgaha doğru fırlatıp ilerledi. ''Nasıl da bildin?'' dedi yürürken. ''Ben hep zoru severim.'' Ashton sertçe ada tezgaha çarptı, başı granite vurdu. Göz ucuyla onun yere yığıldığını gördüm. Bakma, dikkatini dağıtma. Tek rakip, her şeyi düzeltmek için tek şans. Mick hamle yaptı. Bu beklemediğim kadar erken olmuştu. Tavamı savurmak yerine Mick sola doğru hamle yaparken sağa kaydım. Sonra mutfaktan çıkıp baygın yatan kızımın yanından uzaklaştım ve oturma odasına yöneldim. Bir lambayı devirebilsem, ön pencereden fark edilebilecek bir şey yaparsam, belki yoldan geçen devriye arabası bunu görürdü. Sivil polisle bakmaya gelirdi. Mick hareket halindeydi. Bir sağa bir sola gidiyor, eğilip kalkıyordu. Kayarak yaptığı bu hamleler beni şaşırtıyordu. Yukarı, aşağı, sağa, sola, tavamı kaldırdım. Her şeye hazırlıklı olmaya çalışıyordum ki birden eğilip beni belimden yakaladı ve birlikte yere düştük. Yere çok sert düşsem de tavayı elimden bırakmamıştım. Hemen ardından kafasına indirdim. Vurdum, vurdum, vurdum. Fakat Mick benim taktiğimi bana karşı kullanmıştı. Çok yakın olduğu için tavayı savurup ona zarar vermeme yetecek kadar ivme yakalayamıyordum. Yüzünü çıplak göğüslerimin arasına gömmüştü ve her vuruşumda onun göğsüme doğru kahkaha attığını duyuyordum. ''Aferin, savaş, savaş, savaş!'' Kazanamayacaktım. Çok güçlüydü, çok iriydi, çok iyi eğitilmişti. Benim en büyük gayretimi bile komik buluyordu. Birden uzanıp sağ bileğimi kırarcasına kavrayınca bağırdım. Döküm tavam yere düştü. Olan olmuştu artık. Ayağa kalktı. Beni de omuzlarımdan tutup kaldırdı. Bu mesafeden o kahverengi gözlerinin bile en az maviler kadar deli baktığını görebiliyordum. Bundan keyif alıyordu. Olasılıkları düşündükçe zevk duyuyor, her saniyenin tadını çıkarıyordu. O anda arkasındaki bodrum katın kapısı açıldı. Önce gölgesi ardından kendisi beliren çok iri bir adam parmağını dudaklarına götürüp sesini çıkarmadan mutfağıma girdi. Gelen adam yeşil kobra dövmesi ve siyah komando kıyafeti olmayan Z'ydi. Hareket etmedim, ses çıkarmadım. Şaşkın bir halde bileğimin acısı ve çürüyecek olan omuzlarımla orada öylece dikilirken yavaşça öne doğru yürüyen Z, 22 kalibrelik silahı kaldırdı ve Mick'i yakın mesafeden kafanın yan tarafından vurdu. Mick yana doğru yığıldı. Z adamın üzerine gelip iki el daha ateş etti. Ardından evim nihayet sessizliğe gömüldü. Z silahı bana verip sağ elimin parmaklarını kabzaya sardı. Komşular silah sesini haber verecektir dedi buz gibi bir sesle. Polis de her an gelir. Arkama doğru uzanıp kanepenin üzerinden bir örtü çekerek çıplak omuzlarıma sardı. Ben buraya hiç gelmedim. Onu sen alt ettin. Aferin. Onu sen öldürdün. Anlaşmayı kabul etmişti. Sen ve Ashton bu işte yoktunuz. O kuralları iki kez çiğnedi. Bizim işimizde hata yaparsan sonuçlarına katlanırsın.
Sen onun geri geleceğini biliyor muydun?
Şüphelendim.
Anlamıyorum. Justin'i öldürmekte sorun yok ama bana ve Ashton'a dokunmadınız.
Anlaşma şartları diye tekrar etti Z. Elinde buruşmuş bir kağıt parçası vardı. Onu da elime verdi. Radar bunu sana vermemi istedi. Kimseye göstermemelisin. Bir de muhtemelen sadece önümüzdeki 12 saat için geçerli.
Döndü ve bodrum katın kapısına yöneldi. Dur!
Durmadı. Sizin kullandığınız şifreyi bilmek istiyorum diye bağırdım. Hepinizin evime girmek için kullandığı şifre.
Duraksamadı. Öylece gidiyordu.
Gel, gör, fethet. Hayal kırıklığım ve aynı şekilde acizlik hissim de geri geliyordu. Aklıma artık hapishanede olmadığım ve o kadar da çaresiz olmadığım geldi. Z'nin bizzat bana verdiği 22 kalibrelik silahı kaldırıp kafasının arkasına nişan aldım.
Dur, sana dur dedim.
Z sonunda durup hafifçe döndü. Kızının tıbbi yardım alması gerekebilir dedi.
Piyon olmaktan bıktım.
Sesi her zamanki gibi sakindi. O zaman çek tetiği. Kollarım titriyordu. Sonradan aslında bütün vücudumun titrediğini fark ettim. Ancak birden o kadar da bitkin olmadığımı anladım. Öfkeliydim. Evime, ailemin içine girdiği için bu adama öfkeliydim. Az kalsın hap alacağım için kendime öfkeliydim. Fakat en çok sapıkça olsa bile kendini öldürttüğü, onu hala sevdiğim ve ondan hala nefret ettiğim için Justin'e öfkeliydim.
Bu karmaşık duygularla ne yapacaktım ben? Nasıl unutacaktım?
Z sabırla bana bakıyor, adeta bakışlarıyla beni sınıyordu. Ben onun başına dert açacak biri değildim. Araştırmaları öyle diyordu. Tetiği çektim. Odada bir klik sesi yankılandı. Her şeyi gücü yeten Z, tabii ki daima bir adım öndeydi. Silahına tamı tamına 3 mermi koymuş, hepsini Mick'in kafasına boşaltmış, bana da işe yaramayan silahı vermişti. Yüzünde ukala bir gülümseme bekledim. Onun yerine senin adına sevindim. Hayatını geri almanın ilk adımına hoş geldin dedi.
Sonra da gitti. Önce yavaş yavaş ayılan kızıma baktım. Sonra da telefonu bulup 911'i arayarak hem polis hem de ambulans istedim. Ardından üst kata çıkıp bornozumu üstüme geçirdim. Radarın bana gönderdiği kağıdı yastığımın altına koyarken silah hala sağ elimdeydi. Ve bundan sonra her ne olacaksa ona hazırdım.
37. Ayrımın Sonu Sayfa 486.